Bismillahirrahmanirrahim. İlah olarak Allah'ın birlenmesi. Bu konuda da kardeşlerim, yalnızca Allah'a kulluk, dinin odak noktası, kulluk bir ihtiyaçtır. Allah'ın kul üzerindeki hakkı, Allah'ın görülmesi, fayda zarar da Allah'tan olması, Allah'tan başkasına bağlanmak gibi konular ihtiva edecek. Gelelim şimdi yalnızca Allah'a kulluk meselesine. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnızca O vardır ve hiçbir ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve Resuludur. Salat ve selam O'nun üzerine olsun. Allah'ın birlenmesi, ibadet ederken, yardım isterken ancak O'na yönelinmesi, amellerin yalnızca O'nun için yapılması konusunda çok önemli, mühim bir kayda vardır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, de ki, mülkün sahibi, varlığın hakimi olan Allah'ım, mülkü, hakimiyeti dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini güçlü kılar, dilediğini alçaltırsın diyor Âl-i İmrân 26'da. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Başınıza bir darlık geldiğinde de yalnız ona feryat edersiniz diyor Nahl 53'te. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz diyor Fatiha'da. Artık ona dayan, ona kulluk et diyor Hud suresinde. Bu ve buna benzer birçok ayet ve hadis vardır. Özellikle ilim ve iman ehli kimseler başta olmak üzere ümmetin icmalarında da bu vardır. Çünkü bu, yani Allah'ı ilah olarak birleme kaidesi, ümmet nazarında dinin odağını teşkil eder ki hakikatte budur. Niçin bir tek ilah? Çünkü sadece insanlar değil, Allah'tan başka canlı ve cansız bütün varlıklar kendilerine fayda verecek şeyleri sağlama, zarar verecek şeyleri de uzaklaştırmak ihtiyacındadır. Nimet ve lezzet türünden şeyler, canlılara yarar sağlayan şeylerdir. Elem ve azap türünden şeyler ise zarar veren şeylerdir. Buna göre kardeşlerim, kul için iki şey kaçınılmazdır. Bir, faydalanılan, lezzet alınan, sevilen, aranılan ve istenilen. İki, bu maksada ulaştıran, yardım ve destek alan ve istenmeyenlerin uzaklaştırılmasını sağlayan şey. Bu iki şey birbirinden ayrı şeylerdir. Birinci gaye, ikincisi, bu gayeye ulaştıran şey, yani araçtır. Burada da dört şey söz konusudur. Birincisi sevilen, bulunması istenen şey. İkincisi sevilmeyen, tiksinilen, bulunmaması istenen şey. Üçüncüsü sevilenin, istenenin elde edileceği araç. Dördüncüsü sevilmeyenin uzaklaştıracağı araç. İşte bu dört şey sadece insanlar için değil, belki bütün canlı varlıklar için zorunludur. Bunlar olmadan ne varlıklarını sürdürebilirler ne de geliştirebilirler. Cansız varlıklar için ise başka şeyler söylemek gerekir. Şimdi Allah'ı ilah olarak birlemenin niçin dinin odak noktası oluşturduğunu açıklayalım. Kardeşlerim, Allah tek istenen, niyaz edilen ve amaçlanması kaçınılmaz vücub olandır. Matlup olana ulaşmak için yardım edecek de O'dur. Gerisi istenmeyen şeylerdir. Yukarıda geçen dört şeye yalnızca onun gücü yeter, başkasının değil. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz ayetinin anlamı da budur. Çünkü kulluk istenen ve aranılana ama en güzel şekilde ibadet etmeyi ifade eder. Yardım istenilecek zat da isteğimize ulaşmak için yardım isteyeceğimiz varlıktır. Bunlardan birincisi uluhiyetin, ikincisi de rububiyetin kapsamına girer. Çünkü ilah, ilah edinilen, bu nedenle severek, gönülden bağlanarak, yücelterek, büyüklük tanıyarak kulluk edilen varlık demektir. Rab ise kulunu terbiye eden, yetiştiren, ona böyle bir yaratılış bağışlayan, sonra nasıl kulluk yapacağı konusunu da içine almak üzere bütün durumlar için yol gösteren, hidayet veren varlık demektir. Şu ayetlerde Fatiha suresinin 4. ayeti gibidir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona yönelirim. Hud 88. O halde ona kulluk et, ona dayan diyor. Hud 123'te. O halde ona kulluk et, ona dayan diyor Furkan 58'de. Yalnız sana tevekkül ettik, yalnız sana gönülden bağlandık. Dönüş de ancak sanadır diyor Mümtehine 4'te. Hiç ölmeyecek olan yegane diriye tevekkül et ve onu överek tesbihte bulun diyor Furkan 58'de. Yalnız ona tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız onadır diyor Rad 30'da. Her şeyi bırakarak bir tek ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil edin diyor Müzzemmil'de. Fatiha suresinin 4. ayeti olan ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz ayetiyle birlikte bu 7 ayet her iki esasın kulluk ve yardım isteme veya uluhiyet ve rububiyetin sıralandığı ayetlerdir. Kulluk bir ihtiyaçtır. Allah yaratılmışları kendisine kulluk etsinler, yani kendisini bilsinler, gönülden bağlansınlar, sevsinler, ihlaslı olsunlar, her şeyi kendisi için yapsınlar diye yarattı. Bu nedenle kalpleri ancak onun zikriyle yatışır. Gözler ahirette onu görerek aydınlanır. Ahirette vereceği nimetler arasında kul için onun cemalini seyretmekten daha sevimli bir şey olmadığı gibi dünya nimetleri içinde de imandan daha büyük bir lütuf yoktur. Ona ibadet etmeleri ve onu ilah edinmeleri kendi ihtiyaçlarıdır. Onları yaratma, onlara ilah olmakla çok büyük lütufta bulunmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Bütün bunlar onlar için ulaşılmak istenen yegane gayedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ancak bu sayede harekete geçirilebilir, bir şeyler yapılabilir. Bunlar olmadan ne kurtuluşa erilebilir, ne nimete ve ne de herhangi bir lezzete kavuşulabilir. Aksine kim Rabbinin zikrinden Kur'an'a ve onu anmaya kaçarsa onun için sıkıntılı bir hayat muhakkak. Kıyamet günü de onu kör olarak haşredeceğiz buyuruyor. İşte kardeşlerim, bu sebeple Allah'ın bağışlamayacağı tek suç kendisine şirk koşulmasıdır. Dilediği kimsenin şirk dışındaki günahlarını bağışlar. İşte bu nedenle en güzel amel La ilahe illallah, La ilahe illallah diyerek Allah'ı birleme her şeyin başıdır. Kelamcıların kabul ettikleri gibi yaratıkların evet sen bizim Rabbimizsin diyerek dille söylediği, Allah'ı Rab olarak birlemek tek başına yeterli değildir. Aksine aleyhlerine bir delil, bir tutanaktır. Ey Ademoğlu, her şeyi senin için yarattım, seni de kendim için. Üzerimdeki hakkım için sakın benden gafil olup senin için yaratılanlara dalıp kalmayasın buyuruyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah'ın kul üzerindeki hakkına gelince, işte Allah'ın kullar üzerindeki hakkı budur. Kullar ibadet edecekler ve ona hiçbir şekilde şirk koşmayacaklardır. Muaz'ın naklettiği rivayete gelince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye bir soru soruyor. Muaz, Allah ve Resulü bilir diyor. Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi eş koşmamalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sorulduğunda, Allah ve Resulü bilir dedim. Muaz bunun üzerine buyurdu ki, Allah'ın onlara azap etmemesidir. Allah da zaten bunu sever. Buna ehil insanlardan hoşnut olur. Kendisine yönelenlerin tevbesini kabul eder. Üstelik kulun ağız tadı mutluluğu ve erişeceği nimetler hep buradadır. Allah'ın bunu sevmesinin, bundan hoşlanmasının ne demek olduğuna ilah kelimesinde açıklamaya çalıştık. Aleykümselam ve rahmetullah. Gerçekten Allah-u Teala'dan başka kulun yatışıp huzur bulacağı, kendisine yönelip hissedar olacağı hiçbir sığınak yoktur. Allah'tan başkasına kulluk ettikleri şeyi sevseler, aralarındaki bir sevgi bağı gelişse, bir Türk zevk alsalar da aslında bu onlar için zehir katılmış şekerden aldıkları zevkten daha feci, daha vehim bir yok oluştur. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı gökler ve yer mahvolurdu. Arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıklarından çok çok yücedir. Mahvolurlardı. Çünkü göklerin ve yerin ayakta durması ancak bir hak ilahın bulunmasına bağlıdır. Söz gelimi Allah'tan başka ilahlar olsaydı bile bunların hak ilah olmaları mümkün değildi. Çünkü Allah'ın haşa ne bir adaşı var ne dengi. Öyleyse onlar da Cenab-ı Hakk'a özgü ve kainatın salah sebebi olan bu hak ilah olma sıfatı olamayacağından kainat mahvolur giderdi. Allah bizlere mağfiret etsin. Uluhiyet yönünden durum böyle. Rububiyet yönünden söylenecek başka şeyleri ise yeri geldikçe zikredeceğiz inşallah. Evet kardeşlerim, kulun Allah'a ihtiyacı, ona kulluk etmesi, hiçbir şey ona ortak koşmamasıdır. Zaten benzeri yok ki. Onunla mukayese edilebilen bir şey olsun. Ancak kulun Allah'a ihtiyacı ve ona duyduğu istek, bazı yönlerden bedenin yiyeceği ve içeceğe muhtacı ihtiyacına benzese de aralarında pek çok fark vardır. Şöyle ki, kulun hakikati kalbi ve ruhudur. İnsan hakikatinin kendisinden başka bir ilah olmayan Allah'tan başkasıyla huzura ermesi imkansızdır. Dünyada ancak onu zikretmekle huzur bulabilir. Bu hakikat ona ulaşıncaya kadar çalışıp çabalamakta ve sonunda ona kavuşmaktadır. Mutlaka ona kavuşacak ve ona kavuşmadıkça sukun bulmayacaktır. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kul için Allah'tan başkasında bazı lezzet ve ferahlıkların olabileceği düşünülse bile bu sürekli olmaz. Aksine durmadan şekil değiştirir. Bugün şuna, yarın öbürüne karşı istek duyulur. Bugün şu şartlarda şundan zevk alınır, yarın şartlar değişir ve zevk veren o şey artık zevk vermez olur. Belki de çekilmez bir hal olur, zarar vermeye başlar. Rabbim bizlere mağfiret, anlayış versin. Halbuki ilah demek, kendisinden hiçbir şekilde, hiçbir zaman vazgeçilmez varlık demektir. Kul nerede olursa olsun onunla beraberdir. Onun içindir ki İbrahim Aleyhisselam ben sönenleri sevmem demiştir. Kaybolup gidenleri sevmem. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle kitabında Allah ki ondan başka ilah yoktur. Yegane hay, yegane kayyum odur. Kayyumun asla zeval bulmayacak, hiçbir şekilde yok olmayacak, yegane daim ve baki varlık olduğunu ve Allah'tan başka ilah olmadığını bilmemiz gerekir kardeşlerim. Şunu bilelim ki Allah mahlukatı kendisine kulluk etmeleri, yani kendisini tanımaları, gönülden bağlanmaları ve ihlaslı olmaları amacıyla yaratması esası iki temele dayanır. Evet kardeşlerim. Dedik ki iki madde var. İki temele dayanır. Allah'a iman, kulluk, onu sevme ve yüceltme, bizzat insanın gıdası, gücü, kurtuluşu ve onu ayakta tutan şeydir. Nitekim müminlerin hali de budur. Kur'an da buna delildir. Durum hiç de ibadetin bir külfet ve meşakkat olduğu düşüncesini taşıyan kelamcıların ve benzerlerinin söylediği gibi değildir. Mutezile'nin ve başkalarının dediği gibi kalbin sırf imtihan olmak için, mükafata kavuşmak için hedef edindiği bir şey değil. Bütünüyle bunun aksinedir. Çünkü her ne kadar salih amellerde nefsin arzularına ters şeyler varsa ve Allah Azze ve Celle kulunu sorumlu tuttuğu nefse meşakkat veren bu amellere karşılık mükafatlandıracaksa da, ki Allah şundan dolayı öyle yapamazlar. Çünkü onlara Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık gelmez ki bunlara karşılık onlara salih bir amel yazılmış olmasın buyuruyor Tövbe 120'de. Ve aleyhissalatü vesselam da mükafatın yorgunluğun derecesinde olacak buyurur. Şeriatın emirlerinde asıl gaye öncelikle bu değildir. Bu çeşitli sebeplerle zımnen ve dolayısıyla meydana gelir. Kardeşlerim, ibadet bir külfet ve meşakkat olmadığı için Kur'an'da, sünnette ve selefin sözlerinde imandan ve salih amelden söz edilirken, sözde kelamcı ve fıkıhçıların dediği gibi ibadetin bir teklif, yükleme, külfettir şeklinde mutlak bir ifade kullanılmamış, bu kelime sadece red makamında kullanılmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle, Allah hiçbir nefse güç yetiştiremeyeceği bir şey yüklemez diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hiçbir nefsi verdiklerinden başkasıyla mükellef tutmaz diyor. Yani herhangi bir emirde teklif varsa bu ancak kapasite miktarınca olmaktadır. Dolayısıyla şeriatın tamamı külfettir denilemez. Çünkü şeriatın emirleri gözlerin nuru, gönüllerin sevinci, ruhların gıdası ve nimetlerin en güzelidir kardeşlerim. Zira Allah'ın rızası isteniyor. Ona gönülden bağlanılıyor. O zikrediliyor ve ona teveccüh ediliyor. Çünkü o gönüllerin yatıştığı, huzur bulduğu hak ilahtır. Bu konuda onun yerine asla hiçbir varlık geçemez. Ona kulluk et. Ona kulluğa sabırla devam et. Ona bir adaş biliyor musun diyor. İşte bu bir temeldir kardeşlerim. Sesim net mi? Allah'ın görülmesi, yani rüyetullah, ahirette nail olacağımız Allah'ın cemalini seyretmek nimeti bazı kelamcıların ve başkalarının sandığı gibi değildir. Sesim gelmiyor mu? Onlar kadın, yiyecek, içecek vesaire gibi yaratılmış şeylerin nimet olduğunu sanıyor ve onlardan zevk alınır diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin cemalinden kulların alacağı nasip, hoşluk ve sonsuz nimet Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen şu duada olduğu gibi gerçektir. Allah'ım, cemalini seyretmenin lezzetine erme ve darlığına, ziyana düşmeden, fitneye uğrayıp elim ayağım dolaşmadan sana kavuşmak iştiyakını duymak isterim diyor. Amin ya Rabbi. Yine Aleyhisselatü Vesselam, cennetlikler cennete girdiği zaman bir münadi kendilerine şöyle seslenir. Size Allah katında bir söz var. Allah onu yerine getirecek. O neymiş derler. Yüzlerimizi ağartmadı mı? Bizi cennete koyup cehennemden azat etmedi mi? Bu sırada perde kaldırılır. O Subhan olan Allah'ı görürler. Allah onlara cemalini seyretmekten daha büyük bir lütufta bulunmamıştır. İşte ziyade budur. Bu hadiste Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın cennette cennetliklere verdiği nimetlerin sonsuz olduğu halde onların onun cemalini seyretmekten daha sevimli bir nimete nail olamayacağını ifade ediyor. Elbette onlar için en sevimli ve en güzel nimet budur. Çünkü bundan alınan zevk ve duyulan lezzet başka şeyden alınamaz. Sevilenin, arzu edilenin duyulması lezzetidir. Ve bir şey insana ne kadar sevgili ise, sevgisi ne kadar fazla olursa, onu elde etmenin lezzeti de o kadar çok olur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin. Mezid gününün, ayette geçen ziyade, yani Allah'ı görme gününün, Cuma günü olduğu rivayet edilmiştir. Tabii bugün ahiret günlerinden bir gündür kardeşlerim. Allah bizi mahrum etmesin. Hadislerde ve haberlerde bunu doğrulayan birçok rivayet vardır. Allahu Teala kafirler hakkında şöyle buyuruyor. Kesinlikle onlar o gün Rablarından perdelenecekler. Onu göremeyecekler. Sonra onlar çılgın bir ateşe girecektir diyor. O halde görememenin ızdırabı azapların en büyüğü. Onu görmenin lezzeti de mükafatların en yücesidir. İnsanların yaratıklardan aldıkları nasip ise hiçbir zaman Allah'tan alacakları nasip derecesine denk olamaz. Kardeşlerim, işte bu iki asıl kitap ve sünnette sabittir. İlim ve iman ehli olanlar bunu kabul eder. Arif-i billah, büyük sofiler de bunu dillerinden düşürmezler. Ehli sünnet vel cemaat bunlara iman eder. Halk bunlara inanır. Çünkü bu Allah'ın insanlara verdiği fıtri bir özelliktir. Onlar bu temel ilkeleri inkar edenlerle de gerek ayet ve hadislerle, gerek zevk ve veşlerle delil getirerek mücadele ettiler. Çünkü zevk ve veç halini yaşayan bir insanın bu hali zevk ve lezzeti inkar edene karşı bir delildir. Bazen benzerleriyle kıyasa giderek akli yoldan da bunların hak olduğunu ispat ettiler. Allah hepimize mağfiret etsin. Fayda da zarar da Allah'tandır. Hiçbir yaratığın bir başka yaratığa fayda veya zarar vermesi, ihsanda bulunması veya bir ihsanı engellemesi, hidayet vermesi veya saptırması, yardım etmesi veya yardımsız bırakması, alçaltması veya yüceltmesi, izzete kavuşturması veya zillete düşürmesi mümkün değildir. Aksine onu yaratan, ona rızık veren, onu gören, ona hidayet bağışlayan ve bol bol nimetler veren sadece ve sadece Rabbidir. Kuluna bir zarar geldiği zaman onu ondan başka hiç kimse gideremez. Bir nimet verdiği zaman ondan başka hiç kimse gideremez. Bir nimette ondan başkasının söküp almaya gücü yetmez. Peki kul kula fayda vermez mi? Elbette verir. Zararı dokunmaz mı? Elbette dokunur. Ama Allah'ın izniyle yapabilir. Halkın aklı daha çok bu ikinciye erer. Bu sebepledir ki Kur'an'da genele, çoğunlukla bu şekilde hitap edilmiştir. Ancak Kur'an'ın bu metodunu iyi düşünen akıllı kimseler anlar. Allah-u Teala'nın bu metodu kullanarak insanları birinci gerçeğe yönetmek istediğini anlarlar. Allah hepimize mağfiret etsin. Artık bu durum başkasına değil, sadece Allah'a tevekkül etmeyi, ondan yardım istemeyi, ona yalvarıp yakarmayı gerektirir. Bazı kullarına lütuf ve ihsanda bol bol nimet verdiği, bazıları da bu nimetlere kavuşmak için ona muhtaç olduklarından her kulun onu sevmesi, ona ibadet etmesi gerekir. Şu var ki kullar her şeyin onun izniyle meydana geldiğini bilerek kulluk eder, onu sever, ona tevekkül olursa birinci gerçeğe, yani her şeyin Allah'ın elinde olduğu gerçeğe ulaşırlar. Dünyada buna benzer bir durum da şudur kardeşlerim. Bir kimsenin başına büyük bir felaket, şiddetli bir yoksulluk, bir tedirginlik veya bir korku geldiğinde Allah'a yalvarıp yakarmaya başlar. Nihayet bu davranışlarının verdiği lezzetten duyduğu tat öyle bir hal alır ki yakarıp istediği şeyden daha tatlı bir duruma gelir. Fakat o öyle bir şey olacağını önceden bilmediği için bu hali arzulamamış, istememiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim kulların başkalarına değil, yalnızca Allah'a muhtaç olduklarını pekiştiren, dünyada verdiği ve ahirette vereceği çeşit çeşit nimetlerden, lezzetlerden söz eden, bu nimetleri vermeye hiçbir yaratığın güç yetiştiremeyeceğini vurgulayan ayetlerle doludur. Allah hepimize mağfiret etsin. İşte bunlar da Allah'a tevekkül olmaya ve şükretmeye, lütuf ve ihsana karşılık onu sevmeye sebep olur. Evet. Gelelim Allah'tan başkasına bağlanmaya. Kul Allah'tan başkasına ilgi duyarak bağlanır. Ve ondan Allah'a kulluk için muhtaç olduğundan fazlasını alırsa bu o kula zarardır. İhtiyacından çok yer içerse zararını görür. Evlilik ve giyim de aynıdır kardeşlerim. Bir şeyi ölesiye, içtiği suyu bile beraber gidecek kadar severse bir gün gelir ya ondan bıkar veya ayrı düşer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi istediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa karşılığını göreceksin. İstediğin gibi ol, çünkü nasıl davranırsan sana da öyle davranılır buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Şunu bilmeliyiz ki kardeşlerim, her kim bir şeyi Allah'tan başkası için severse, sevdiği o şey kendisine kesinlikle zarar verecek, azaba uğramasına neden olacaktır. İşte bundan dolayı altın ve gümüş biriktirilip de bunları Allah yolunda harcamayanlar, depo ettikleri şeyleri kıyamet gününde başı dazlak bir bahadır olarak karşılarında görecek. O korkunç şey şakaklarından kavrayıp işte ben senin depo ettiğin malınım diyecek. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah kıyamet günü der ki ey Ademoğlu, yani şimdi kim dünyayı neyi dost edinmişse o kimseyi ona bırakıversem adalet olmaz mı? Evet. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kardeşlerim, dost edinmenin temelinde sevgi vardır. Dostluğun kökeni sevgidir. Artık kim Allah'tan başka bir şeyi severse kıyamet gününde Allah onu o dost edindiği şeye havale edecek ve onu cehennemine atacaktır. Cehennem ne kötü bir sondur. Yine kim bir şeyi Allah'tan başka bir şey için severse onu bulsa da kaybetse de zarar edecektir. Kaybederse ayrılık çekecek, üzülecek, bulsa elde edeceği lezzetten daha çok sıkıntı çekecek. Bu hem tecrübe hem de düşünceyle sabittir. Kim Allah'tan başka bir şeyi Allah'tan başka bir şey için severse uğrayacağı zarar edindiği yarardan fazla olur. Allah bizlere mağfiret etsin. Yarattıklarının yükü omuzuna biner. Fakat Allah için Allah yolunda olursa böyle bir duruma düşmez. Çünkü böylesi bir sevgi kula olgunluk ve güzellik verir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne güzel söylemiş. Dünyada melundur içindeki şeylerde. Ancak Allah'ın zikri ve zikri peşinde olan şeyler müstesna diyor. Allah'ın bizi zikreden bir dille, şükreden bir kalple yargıla ve bunun üzerine öldür. Kardeşlerim, kulun yaratıklara dayanıp güvenmesi, güvendiği yerden zarar görmesine neden olur. Çünkü oradan yardım göremez. Bu da tecrübe ve istikrar ile sabittir. kul Allah'tan başkasına ümit bağlayıp güvendikçe mutlaka güvendiği dağlara kar yağmış. Allah'tan başkasından yardım bekledikçe yardımsız kalmıştır. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor? Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Asla ilah edinenler kendilerine yapılan tapınışları kabul etmeyecek, tapınanlara karşı duracaktır diyor Meryem 81'de. Allah bizleri affetsin. Kardeşlerim, yaratıklar arasındaki bu iki şey, ilah edinme ve destek bekleme, ibadet, kulluk ve yardım istemekle aynıdır. Allah-u Teala ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz buyurduğuna göre, kulun saadet ve selameti Allah'a kul olma ve ondan yardım istemektedir. Başkasına kul olması, başkasından yardım istemesi zararına, helak olmasına ve bozulmasına sebeptir. Şüphesiz ki Allah muhtaç değildir. Her övgüye layık ve her övgüden yücedir. Cömerttir, merhametlidir. Kuluna muhtaç olmadığı halde onlara veren ve ihsan eden yalnızca O'dur. Onun için hayır ister, sıkıntısını giderir. Ne kulundan bir fayda görmek için yapar, ne de kendisinden bir zararı def etmek için. Sadece ve sadece bir rahmet, bir lütuf olarak yapar. Bize gelince, kullar ise yaptıkları bir şeyi ancak kendilerine bir pay çıkarmak için yaparlar. İlgilerini bir başkasına sevgi gösterme, hürmette bulunma, bir menfaata vasıta veya bir zarara engel olmak şeklinde ortaya koyarlar. Allah bizlere mağfiret etsin. Her ne kadar bunlar da Allah'ın bir inayeti olmakla beraber, onlar bu işleri eğer Allah için yapılmamışsa kendilerine pay çıktığı için yaparlar. Çünkü bu kullar eğer birini sevmişlerse artık ister içine ister dışına imrenmiş olsunlar, bu sevgiden besledikleri hedefe ulaşmak isterler. Peygamberleri, velileri sevdikleri zaman bu sevgilerine karşılık onlarla beraber olma, onları görme ve sözlerini işitmek isterler. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini kalbimize koysun. Kardeşlerim, aynı şekilde kim bir insanı yiğitliğinden, önemli bir mevkide olduğundan, güzelliğinden veya asaletinden dolayı seviyorsa, bu sevgiden payına düşen bir çıkar bekliyordur. Onu sevmekten zevk almamış olsaydı sevmezdi. Bir hizmet veya mal sağlayarak ona fayda verseler veya dua ve sitayişte bulunarak olsa bir düşmanın veya hastalığın zararını engelleseler durum aynıdır. Demek ki böyleleri eğer yapılan iş sırf Allah için değilse yaptıklarına bir karşılık bekliyorlar demektir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hükümdarın askerleri, efendilerin köleleri, sanatkarın çırakları, devlet başkanının çevresi hep hizmet ettikleri bu kimselerden paylarına düşecek olanı elde etmek için çalışırlar. Bunların çoğu bu hizmetçinin alacağı ücreti düşünme seviyesini aşamazlar. Tabii ki başka türlü bir eğitim ve öğretimden geçmiş olanlar bunun dışında. Bu ya dini yönde olmuştur veya güzel bir fıtrat vardır. Mükafat ve merhamet gibi bir iyilik söz konusudur. Eğer bunlar yoksa öncelikle gözetilen amaç herkesin kendi çıkarıdır. Bu da Allah'ın bir hikmeti, O bu sayede yarattıklarının yararına olan şeyleri sağlar. Dünya hayatında geçimliliği ayarlar. İnsanları birbirinden yararlansınlar diye farklı seviyelerde yetiştirir, var eder. Allah hepimize mağfiret etsin. Sesim net geliyor mu? Artık herhalde anlattıklarımızdan anlaşılmıştır ki hiçbir yaratık öncelikle senin faydanı düşünmez. Aksine seni aracı yaparak kendi çıkarlarını gözetir. Eğer adalete uyulmazsa bu senin zarar görmen pahasına da gerçekleşebilir. Dolayısıyla onu herhangi bir ihtiyacını gidermek için çağırdığın zaman büyük bir ihtimalle fayda vermekten çok zarar vermesi için çağırmış da olabilirsin. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle ise istediğini senin için ister. Çünkü onun sana ihtiyacı yok. Senden faydalanmaktan da uzak. Bu senin için mutlak bir menfaat. Ondan asla zarar gelmeyeceğini iyi düşün. Bunu aklından çıkarmazsan bu düşünce seni mahlukata bel bağlamaktan, onlardan bir çıkar beklemekten alıkoyar. Evet, gerçi ne öncelikle seni düşünürler, ne de yararına olacak şeyleri sağlayabilirler. Fakat böyledir diye sakın insanlara haksızlık etme. Onlara iyilik etmekten, eziyetlerine katlanmaktan vazgeçme. Onlardan bir şey beklediğin için değil, Allah için iyilik et. Ne onlardan kork, ne de onlara bel bağla. İnsanlar için Allah'tan kork. Allah için insanlardan korkma. İnsanlar için Allah'tan ümit et. Allah için insanlardan değil. Allah'ın buyurduğu gibi ol. Cehennemden en çok muttaki olan, malını temizlemek için veren, hiçbir kimseden karşılık beklemeyen, ancak Yüce Rabbinin rızasını arayan kimse uzaklaşacaktır diyor. Sizi yalnızca Allah için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz diyor İnsan Suresi'nde. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yarattıkların büyük çoğunluğu sana zarar vermesi pahasına senden istifade ederek kendi ihtiyaçlarını elde etmek ister. Çünkü muhtaç olan ihtiyacını elde etmekten başka bir şey düşünmez. Sana korku, açlık, hastalık gibi bir zarar gelecek olsa unutma, insanlar onu ancak Allah'ın izniyle giderebilir ve bunu yaparken kendilerinin varacağı hedeften başka bir şey düşünmezler. Allah bizlere mağfiret etsin. İnsanlar sana bir fayda sağlamaya çalışsa ancak Allah'ın senin için belirlediği oranda bir fayda sağlayabilir. Zarar vermeye uğraşsalar da yine ancak Allah'ın belirlediği kadar bir zarar yapabilirler. Evet, sana ancak Allah'ın izniyle fayda sağlar, Allah'ın izniyle zarar verebilirler. O halde onlara ümit bağlama. Rabbimiz buyuruyor ki kardeşlerim, Allah şu ordumuz dediğimiz mi Rahman'dan öte size yardım edecek? Şu kafirler hep bir aldanış içindeler. Peki ya Allah rızkı kesecek olsa? Şu sizi rızıklandıracak olan kim? Hayır, onlar azgınlık, bir çılgınlık içinde yüzüyorlar diyor Mülk suresinde. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yardım, zararı uzaklaştırmayı, rızık ve menfaat kazandırmayı için alır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala, bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O ki kendilerini aç iken doyurdu, korkudan emin kıldı diyor Kureyş suresinde. onlara emin, dokunulmaz ve her türlü ürünün katımızdan bir rızık olarak toplanıp getirildiği bir bölge vermedik mi diyor Kasas'ta. Evet, sözün özü, şayet sen bile kendi menfaatini bilemiyorsan, ona karşı yeterli değilsen, gerektiği gibi isteyemiyorsan, artık kendi yararını bilmek, ona güç yetiştirmek ve onu istemek senden başkasına mı düşmüş? Allah Subhanahu ve Teala'dır yegane bilen, sen bilmezsin. Onun gücü yeter, sen yetmezsin. Sonsuz fazlından o verir sana. Bak ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım, senin bildiğince senden hayır isterim. Senin kudretinle senden güç isterim. Senin sonsuz fazlından isterim. Çünkü senin gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gaybı bilensin diyor. Amin ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.